Ayrım 33.
Yarım saat fazla nöbet tuttum beyim, yükümü hafiflettin, teşekkür ederim diyerek nöbeti devraldı Hüseyin. Dalmışım, dalgınlığıma şükret dedi ve saatine baktı Ali Haydar. Ali Haydar Süleyman'la birlikte gece Roşnik'e hareket etti. Kar yağışı hızını yitirmişti. Mirik yolu çok daha karlı olduğu için Barıkbaşı üzerinden gittiler. Bir ara Hüseyin Güngör'e uğramayı düşündüler ama vazgeçtiler. Nöbet sırası yine Hüseyin'deydi. İbo ile Azeroğlu baş başa kalmışlardı. Seri hareket, yüksek seyyalite kabiliyeti iz bırakmama, şimşek gibi parlayıp kaybolma, kamuflaj, hazırlık vesaire gibi kuralları ihmal ediyoruz. Bu ve benzeri hatalar, silah gibi teper, dikkatli olmalıyız dedi İbo. Ocağa odun attı Azeroğlu çayını yudumlarken, çetin bir dönemdeyiz dedi. Kitlelerin geriliği ve kış elimizi kolumuzu bağlıyor. Doğru taktik ve hayata geçirmede kararlılık. Bir yığın engeli yıkar. Dar bir bölgedeki kararlı mücadele tüm ülkeyi etkiler. Bir zirvedeki ışığı tüm zirveler görür. Önemli olan o ışığı inatla yaşatıp büyütmektir. Yarın burayı ne pahasına olursa olsun terk etmeliyiz. Sabahtan terk edelim dedi İbo. Mağaralar soğuk olmaz. Sakal tutan gediğinde bir mağara vardı. Muhtarı cezalandırdığımız mağara. Biraz ıslaktı ama ateş yakınca ısınıyorduk. Mağaralarda ısınabileceğimizi sanıyorum. Sakalı iyice uzamış, zayıflamıştı. Bakışlarında kudret ve iyimserlik vardı. Hüseyin ısınmak için içeri girdi. Gülümsüyordu. Sohbetiniz şen olsun ağalar. Eyvallah, dışarıda ne var ne yok? Zehir zıkkın bir ayaz var. Gebe karılara çocuk düşürten cinsten. Hüseyin bir bardak çay doldurdu. Alıp dışarı çıktı. Sevinçliydi. Askerlik hayatını çekilir hale getirmek şarttır dedi. Bakın şimdi nöbet yerinde çay içeceğim. Dünyanın hangi ordusunun hangi nizamnamesinde böyle bir kural var? Askerliğin demir ruhunu çayımın ısısıyla ılıtacağım. İbo ile Azeroğlu karşılıklı gülüyordu. Odayı ılıtıp çıkmıştı Hüseyin. Ordu nizamnamesini Hüseyin'e hazırlatalım diye güldü Azeroğlu. Nizamnamenin nöbet bölümünü o yazsın. Ali Haydar'la Süleyman gece yarısı ya da şafak öncesi gelebilirlerdi ancak. Onun için nöbet saatini 2'den 3'e çıkardılar. Hüseyin'in nöbetini Azeroğlu devraldı. Hüseyin içeri girer girmez ocağın kenarında kıvrıldı. Derin, horultulu bir uykuya daldı. İbo sol böğrünün üzerinde alev ışığında kitap okuyordu. Azeroğlu dürbünle Mirik ve Barıkbaşı taraflarını taradı. Ellerini ceplerine soktu. Bir yığın karalanmış şiir pusulası vardı. Yazdığı 500 sayfalık iki romanı ve 50 şiiri darbenin ilk aylarında babası sobaya atmıştı. Anası engel olmak istemiş ama başaramamıştı. Rusya'dan buraya kaçtık. Buradan nereye kaçacağız? Bu köpoğlusunun yüzünden bizi hapse atacaklar diye bağıran baba, anayı bir kenara itmişti. Azeroğlu babasını affedemiyordu. Bu şiirleri Hasan İlter'e vereyim de saklasın. Ama onu da sık sık gözaltına alıyorlar diye düşündü. Yazdıklarını yitirmeye mahkumdu. 20 seçilmiş öyküsünü de arkadaşı Ahmet Öztürk yitirmişti. Hiçbir güç onun yazdıklarını koruyamazdı. Kendisini buna inandırmıştı. 26 yaşındaydı ve 18 yaşından bu yana yazıyordu. Cebindekiler hariç yazdığının hiçbirisini koruyamamıştı. 1969'da. Keşan ve Edirne cezaevinde yazdığı şiire ise çıkarken gardiyanlar el koymuştu. Boşuna yazıyorum diye mırıldandı. Neyi boşuna yazıyorsun? Sen daha yatmadın mı İbo? Kitap okuyorum, kendi kendine konuşmaya başladın. Hayırdır inşallah. Düşünüyorum da şimdiye kadar yazdıklarımın hiçbirisini koruyamadım. Ben koruyabildim mi sanki? Hasan Oğlan'da, Çapa'da yazdığım şiirler nerede? Malatya'da, Tunceli'de doldurduğum defterler nerede? Yasaklar, aramalar, tutuklamalar dünyasında yaşıyoruz. Kaderimiz ne yapalım? Her neyse nöbet yerinde konuşmayalım. Bir saat sonra senden devralacağım diyerek içeri girdi İbo. İbo içeri girerken Azeroğlu arkasından Hüseyin'in hazırlayacağı nizamnamede nöbet yerinde çaylı sohbet olacak dedi. Munzur dağlarından gelen ve adına nar çatlatan ayazı denilen sis kümeleri tüm heybetli dağları bir anda sarıp sarmaladı. Toz kar kondu. Dallardaki tomurcuk kertikleri buz bağladı. Ahırlardaki keçiler koyun koyuna girdiler. Giriş getiren öküzler ayağa kalktı. Bebekler öksürdü. Azeroğlu nöbetinin bitimine 10 dakika kala içeri girip İbo'yu kaldırdı. İbo kalk, dondum İbo. Ben de üşüdüm, uyuyamadım bir türlü. Bu gece dayanılmaz bir ayaz var. Süleymangil donarlar. Gelmeleri lazımdı. Evet, biraz geciktiler. Ama yok, 1-2 saatleri var daha. İbo kalktı, kırmayla dürbünü aldı, Hüseyin'e baktı. Hayret ediyorum, bu soğukta nasıl uyuyabiliyor dedi. Dersim nedir, uyur o. Dağlar görünür gibiydiler. Fazla bir karanlık yoktu. Kar ve ayaz karanlığı emmişti. Aydınlık da yoktu. İbo dürbünle 200-300 metre ilerisini görebiliyordu. Ama bu net bir görüntü değildi. Rahat rahat işedi. Dünyanın en tatlı şeyi nöbet anında dayanılmaz ayazda kara işemektir. Karşı uçurumdan düşen çığ geceyi allak bullak etti. Azeroğlu dışarı çıktı. Yine çığ koptu dedi. Bomba gibi patlıyor zıkkım. Bu derelere girmek cinayettir diyerek içeri girdi Azeroğlu. Çığlar genellikle öğleden sonra kopar ama burası vartinikti. Çığın kopması için bir tilkinin kıpırdanması, bir kartalın avazı, zamansız bir kar yağışı vesaire yetiyordu. Donan karın üzerine yağan yumuşak kar fazla direnemiyor, kayarak çığa dönüşüyordu. Çığ dağların öksürüğüydü. Güçlü çığlar kökünü derinlere salmayan ağaçları koparır, uçuruma atar, fidanları savurur, kırar. Köklerimizi henüz derinlere daldırmış, dallandırmış değiliz diye düşündü İbo. Barık başı tarafından dişi bir kurt uluması yükseldi. Bu havalarda kurtlar sürüler halinde gezerlerdi. Süleyman'la Ali Haydar o taraftan geleceklerdi. Silahları yoktu. İbo 3 saatlik nöbetini hiç içeri girmeden ve her 10 dakikada araziyi dürbünle tarayarak tamamladı. İçeri girip Hüseyin'i kaldırdı. Dışarısı çok soğuk. Sabaha yaklaştıkça dayanılmaz hale geliyor. Paltomu giy, parkeni bana ver dedi İbo. Hüseyin paltoyu giydi, av tüfeğiyle dürbünü alıp dışarı çıktı. İbo parkeyi giydikten sonra battaniyenin altına girdi. Soğuk derin uykumu tavşan uykusuna dönüştürüyor dedi Azeroğlu. Sen yine tavşan uykusundasın, ben hiç uyuyamıyorum. Yarın gece Laç mağarasında rahat rahat uyuruz. Kapıdan pencereden çok soğuk geliyor, yüksek yerdeyiz hem. Laç deresinde rüzgar kırılıyor. Yarım saat sonra titremeye başladı Hüseyin. Yarım saat daha dayanayım, içeri girer 10 dakika ısınırım diye düşündü. Yarım saat sonra yani birinci saatin bitiminde içeri girdi. İbo'yla Azeroğlu'na baktı. Battaniyelerini başlarına çekmişlerdi. Solukla ısınma yöntemini uyguluyorlar diye düşündü Hüseyin. Ses etmeden usuldan ocağa sokuldu, çöktü, elleriyle okşadı alevleri. Yeryüzünün en görkemli nimetiydi ateş. Ateşten türemişti tüm nimetler. Felsefe bilimlere dağıttığı ateşi varlığının anlamı ilan etmişti. En tatlı uykular, parlak titreşimli horultular, gökkuşağını kuşanan rüyalar ateşten doğmuştu. Hüseyin'in göz kapakları ağırlaştı. Yağmur yemiş topal serçeler gibi mürgüledi. Oturmuş bir durumda kellesi göğsüne düştü. Hayat ne kadar da tatlıydı. Süleyman'la Ali Haydar Barıkbaşı yolundan inerek köme yaklaştılar. Ali Haydar ıslıkla parola verdi. Ses seda yoktu. Parolayı 3 kere tekrarladı. Ya kömü terk ettiler ya da nöbet tutmuyorlar diye fısıldadı. Torbaları yiyeceklerle tıka basa doluydu. Ali Haydar'ın sırtında bir kırma tüfek vardı. Roşnik'teki akrabalarından ödünç almıştı. Kurtlar saldırır endişesiyle hareket eden köylüler al götür demişlerdi. Süleyman eve bir taş attı, bekledi. İkinci taşı attı. Hüseyin ile İbo duvara çarpan taşı aynı anda duydular. Hüseyin irkilerek ayağa kalktı. Kalkın arkadaşlar geldi galiba diyerek dışarı çıktı. İbo Azeroğlu'nu dürttü. Kalk kalk arkadaşlar geldi galiba dedi. Nöbetçimiz de bizim gibi uyuyor. Oh ne güzel ne güzel. Ali Haydar'la Süleyman duvardan atlayıp kömün bahçesine girdiler. Ne biçim insanlarsınız anlamıyorum diye çıkıştı Ali Haydar. Nöbetsiz uyunur mu hiç? Basıldıktan sonra mı aklınız başınıza gelecek? İçeri girdi, torbasını köşeye attı, sigarasını yakıp oturdu. Tam bu sırada Mirik yönüne bakan Hüseyin, alel acele Azeroğlu'nu çekti kolundan. Şuraya bak şuraya dedi. Azeroğlu dona kaldı. Asker kömü kuşatıyor, çabuk arkadaşlar çabuk diye bağırdı. Sallanmayın çabuk şuradan aşın. Altın Bileğin teslim ol direktifine aynı anda yoğun bir yaylım ateşi izledi. Karşı dağlardan uçuruma gök gürlemesini andıran çığlıklar düştü. Köme 30 metre kadar sokulan asker bir an durdu. Gürültülerin verdiği korkuyla kararsızlığa düştü. Ne oluyordu? Karşı taraf harekete mi geçmişti? Kaçırmayın, ileri diye bağırarak köme doğru en önde tırmanmaya başladı Altın Bilek. Onu hilal şeklinde askerler izledi. Köm tepedeydi ve çevresinde duvar vardı. Onun için kurşun yağmurunun tam isabeti altında değildi. İrkilerek ayağa fırlayan Ali Haydar, eğik bir durumda kömden dışarı fırladı. Yaklaşın, yaklaşın diye bağırarak fitilini sigarayla ateşlediği bombayı savurdu. Bomba askerlerin 10 metre ilerisine, dev bir kayanın arkasına düşerek patladı. 140 beygir gücünde ve 80 şarapnele sahip olan bombayı kendisi yapmıştı. Bu diğerlerinin iki kat gücünde, ağır ve özel bir bombaydı. Patlamanın yarattığı şok derin oldu. Peş peşe çığlıklar koptu. Tam siper yatan askerin bir bölümü savrulurcasına geri çekildi. Kısa bir an sonra Altın Bilek yeniden gürledi. ''Kaçırmayın, Allah Allah, ileri!'' Asker Allah Allah sedalarıyla yeniden saldırıya geçti. Altın Bilek en öndeydi. Ali Haydar geri çekildi. Kaçmak için duvarı tırmanıp kömün üzerine çıktı. Yoğun kurşun altında yattı. Ovacık istikametine baktı. Kırmayla bir el ateş etti. Diğerleri 30 metre uzaklaşmışlardı ve uçurum boyu koşuyorlardı. Eve girmesinden dolayı en arkada kalmıştı. Çaresiz kalktı, koşmaya başladı. Duvara ulaşan asker hedefini gördü. Kömden 10-15 metre kadar uzaklaşan Ali Haydar, korkunç ve sıcak bir hançer yemiş gibi yüzüstü düştü. Kalkmak istedi, iniltiyle başı kara gömüldü. Kurşun sol koltuğunun altından girmiş, sağ omuzuna yakın bir yerden çıkmıştı. Altın Bilek, Hüseyin Güngör ve başçavuş önde olmak üzere tüm asker bir anda kömün üzerine çıktı ve uçurum boyu koşanlara ateş ederek saldırdı. En arkada Hüseyin'le Azeroğlu koşuyorlardı. Kulakları kurşun vızıltısıyla sağırlaşan Azeroğlu, kara gömülüp yüzü koyun kapaklandı. Daha fazla uzaklaşamayacağına inandı ve yuvarlana yuvarlana kendisini uçurumdan attı. Karlara gömüldü, çalılara takıldı, düştü, gömüldü. Düştü, çarptı, gömüldü. Sonunda uçurumun dibini buldu. Buz kırıldı, kıç üstü suya oturdu. Altın Bilek ayağıyla Ali Haydar'ı çevirdi, yüzüne baktı. Bu ölmüş, diğerlerini kaçırmayın diye bağırdı. Askerin yaklaştığını gören Hüseyin geri dönüp bir el ateş etti. Uygun bir yere denk geldiği için kendisini uçurumdan aşağı attı. Düşe kaça, yuvarlana indi dibe. Süleyman ekmek torbasını attı. Uzun bacaklarını maharetine dayanarak kömden epeyce uzaklaştı. En uygun yerinden, kazasız belasız bir şekilde uçurumun dibine, yani Vartinik deresine indi. İbo koşarken 3 kere düştüğü için fazla uzaklaşamadı. Kendisini uçurumdan atmayı da akıl edemedi. Altın Bileğin Thompson'undan çıkan kurşun İbo'nun ensesini sıyırarak geçti. Ensesini eliyle yokladı, kan içinde kaldı eli. Kara gömüldü çıkmak isterken tökezleyip yanüstü düştü. Yeniden kalkıp uçuruma doğru koştu. Dağ keçileri gibi koşan Hüseyin Güngör elindeki kırmayı doğrultarak bir el ateş ettiği boya. Başının arkasına ve ensesine bir yığın saçma saplandı. Dayanılmaz bir acı ve ılık kan kokusu duydu. Uçurum kıyısına varmadan kara saplandı. Yüzü koyun düştü. Başının arkasından ve ensesinden köpüren kan kara yayıldı. Başucuna ilk dikilen Hüseyin Güngör oldu. Altın Bilek'le onbaşı koşarak soluk soluğa geldiler. Gelir gelmez ayağıyla çevirdi Altın Bilek. İbo ölmüş gibi davrandı. Soluk alışverişlerini aza indirdi, gözlerini kapadı. Bu da ölmüş. İbrahim Kaypakkaya'ya benziyor. Kimliğine bak oğlum. Altın Bilek uçurum boyu koşan askerlere baktı. İleri doğru koşun askerler, şu kayalıklara doğru ilerleyin. Uçuruma inmişlerdir belki. Hiçbirisini kaçırmayın. Sen de ileri git başçavuş. Parkenin düğmelerini çözen onbaşı bir şey bulamadı. Ceketi yokladı. Koyun cebinden bir kimlik çıkardı. Üsteğmen kimliğe baktı. Bunun adı Haydar Mecit'miş. 1947 doğumlu, Kürecikli dedi. Ama bu cüzdan sahte olabilir. Neyse, vakit kaybetmeyelim, gelin. Kümün yöresinde hiç asker kalmamıştı. Hepsi ileriye, ovacık yönüne ya da uçurum kıyısına kaymıştı. İbo biraz bekledi, ortalığı dinledi, sonra usul usul gözlerini açtı. Çok uzaklardan sesler geliyordu. Ortalık aydınlanmıştı. Yüzükoyun döndü, dört yönü kontrol etti. Acılarına basarak doğruldu. Hızla yürüdü. Barık başına doğru. İleride Ali Haydar'ı gördü. Koşarak yaklaştı. Yarım metre çapındaki bir pembe dairenin içinde upuzun yatıyordu. Gözleri kapalıydı. Eğilip sol yanağına dokundu. Ali Haydar diye seslendi üç kere. Ali Haydar duydu, gözlerini açamadı. İbo öldüğünü sandı. Korkunç bir moral çöküntüsüyle doğruldu. Başka ölü var mı diye etrafa baktı. Barık başına doğru hızla uzaklaştı. Thompson'un takırtısı, bağırışmalar ve bomba gümbürtüleri geliyordu. Uçurum dibinde iki kişi var komutanım. Aşağıyı ve yukarıyı tutun, kaçırmayın. Hüseyin'le Azeroğlu uçurumun dibinde buluştular. Her ikisi de bellerine kadar buzlu suyun içindeydi. Kocaman bir kayanın dibindeydiler. Suyun içinde bir yığın kaya vardı. Askerler uçurumdan aşağı inemiyorlardı. Ama uçurumun dibini tepede olmalarına rağmen aşağıdan ve yukarıdan kontrol altında tutuyorlardı. İki firari bu iki kontrol noktası arasında gidip geliyordu. Uçurum dibinde kayalar olmasaydı çoktan vurulmuşlardı. Bir kayadan bir kayaya geçerken ateş ediyorlardı. Hüseyin'in elindeki tüfeği görmüşlerdi. Kırmayı mazer sanıyorlardı. Kırmanın namlusu buzla, sulu karla tıka basa dolmuştu. Cebindeki tüm fişekler ıslanmıştı. Komutanım, birisinde tüfek var, kaçarken ateş etmişti. Öbüründe de tabanca var komutanım. Üsteğmen uçurumun dibine peş peşe üç el bombası attı. Bombalar iki firariye yakın yerlerde patladı. Kayalar, karlar, girintiler, çıkıntılar ve duvar gibi yükselen uçurumlar vardı. Kolay değildi isabet almak. Uçuruma asker indirmek belaydı. Süleyman Kaş'la göz arasında uçup gitmişti. Sırlara karışmıştı sanki. İki firari uçurumun dibinde ovacığa doğru yürümeye başladılar. Mirik yönü tehlikeliydi. Yukarı doğru yürüyorlar komutanım. Yoğun ateş altına alın, kaçırmayın. Azeroğlu'nun sağ ayak bileği burkulmuş, buzun da etkisiyle bacağı boydan boya şişmişti. Kayadan kayaya geçerken vurulma tehlikesinden dolayı fazla ilerleyemediler. Bazen buzun üzerinde yürüyor, bazen de buz kırılınca suya gömülüyorlardı. Her ikisi de titriyordu. Ortalık tamamen aydınlanmıştı. Dağların doruklarına ilk kez gülümsüyordu sabah güneşi. Baskın sırasında Vartinik uçurumlarından kaçan dağ keçileri, tilkiler, kurt yavruları doğudaki ormanlara, Zel Dağı'na sığınmışlardı. Fena sıkıştık. İki saattir boğuşuyoruz dedi Hüseyin. Teslim olmazsak bizi burada bomba ve kurşun yağmuru altında öldürecekler. Teslim olursak bizi kurşuna dizerler. Mirik'e doğru gidelim. Zaman aleyhimize işliyor. Baksana tepedeki askerlere. Ovacık yönünü tutmuşlar. Mirik yönüne doğru yürüdüler. Kayadan kayaya sıçrıyorlardı can havliyle. Yarım saat sonra kayaların olmadığı bir kesime geldiler. Tepede üç asker bekliyordu. Burası Mirik yönündeki kontrol noktasıydı. 10 metrelik açıklıktan sonra kayalar yeniden başlıyordu. Bu noktada vurulma tehlikesi yüksekti. Suyun içinde koşmayalım, kenara toz kara çıkalım. Tamam dedi Azeroğlu. Buzu kırılan su tehlikelidir, avlanırız. Askeri kolla. Kayanın arkasından ok gibi fırladılar. Koşarak geçtiler açıklığı. Askerler ovacık tarafındaki askerlere bakıyordu. Bir anlık dalgınlıklarına gelmişti. Kurtulduk dedi Hüseyin. Hiçbirimizi yakalayamadılar. Bölgeyi hızla terk etmemiz gerekiyor. Mirik'e doğru yürüdüler. Köye girmeden sağa sapıp dağa tırmandılar. Güneş tüm haşmetiyle parlıyordu. Tırmandıkları tepede masayı andıran bir kayanın üstünde oturdular. Vartinik'e baktılar. Uzak olduğu için bir şey göremediler. Pantolonlarını, çoraplarını sıktılar. Kuruması için serdiler kayaya. Mutluluklarından geberecek gibiydiler. Hüseyin dürbünü düşürmeseydi ne iyi olurdu. Üsteğmen İbo'nun vurulduğu yere geldiğinde beyninden vurulmuşa döndü. Kaçmış, kaçırdık, kaypak kayayı kaçırdık elimizden diye bağırdı. Onbaşı derhal uçuruma in, yanına bir mangal al, in uçuruma. Başçavuş sen de mirikle barık başını iğneden ipliğe ara. Bir mangada sen al yanına. Çabuk, çabuk. Ayak izleriyle kan izlerini takip edelim kumandan dedi Hüseyin Güngör. Bravo, doğru, doğru. Ayak izlerini izleyerek Ali Haydar'ın yanına gittiler. Oradan izleyerek barık başına yöneldiler. Ayak izleri Süleyman'la Ali Haydar'ın geceki ayak izlerine girdi. Tek tük kan damlaları da vardı. Barık başına yaklaştıklarında ayak izleri çoğaldı ve bir patikada kayboldu. Patika barık başına gidiyordu. Başçavuş askerlerle birlikte barık başına girdi. Altın bileğin yanında bir asker kalmıştı. Birlikte köme girdiler. Kitaplara, battaniyelere, sönmüş ocağa baktı. Pencerede duran iki fitilli bombadan birisini alıp inceledi. Bize attıkları bu bombalardan diye düşündü. Bunların bombaları bizimkilerden etkili dedi. Acayip patladı komutanım. İçimize düşseydi birkaçımızı parçalardı. Kömden çıktılar, Ali Haydar'ın yanına geldiler. Fehmi eğilip av tüfeğini aldı. Bununla devlete karşı mücadele ediyorlar aptallar. Şunun üzerine ara bakayım, cebinde ne var ne yok çıkar şuraya. Uykudaymışçasına rahattı Ali Haydar. Ceplerinden cüzdan, tütün torbası, kibrit, temiz bir mendil, kırma fişekleri, Mao'nun kızıl kitabı ve zor anlarda odunları tutuşturmak için kullandığı lastik parçaları çıktı. Cüzdana baktı, şaşırdı. Ali Haydar yıldızmış bu, hayret, herif gerçek kimliğiyle geziyor. Lider mi komutanım? Lider sayılır diye resme ve Ali Haydar'a baktı. Bunlar ölmeden önce gizli ve değerli şeyleri yutarlar, şunun ağzının içine bak bakalım. Er kasaturasını çıkardı, Ali Haydar'ın dişlerinin arasına sokup çenesini kanırırken derin bir inleyiş duydu ve irkilerek geri çekildi. Komutanım bu ölmemiş dedi. Bu inleyiş Ali Haydar'ın son hayat belirtisi, son nefesiydi. Korkma oğlum, o çoktan ölmüş. İyi bak ağzına, gırtlağına doğru bak. Er çeneleri sonuna kadar kanırdı. Elini ölünün göğsüne basıp baktı gırtlağına. Bir şey yok komutanım, bir şey görünmüyor. Onbaşı mangasıyla birlikte öğleye doğru geldi. Vartinik Vadisi'ni bir boydan bir boya taramış, kimseyi bulamamıştı. Gerçekte ise uçuruma inen askerler, indikleri yerde beklemiş tekrar geri çıkmışlardı. Vadiyi taramaya cesaret edememişlerdi. Onbaşı, insan dünyaya bir kere gelir oğlum, tarayalım diyen varsa tarayalım demiş, kimseden de çıt çıkmamıştı. Oturup sigaralarını tellendirmişlerdi. Onlardan bir saat sonra da başçavuş geldi. Köyü elek velek etmiş bulamamıştı. Ovacık tarafına kaçmış olabilirler dedi başçavuş. Köylerdeki adamlarımızı uyarmalıyız. Hüseyin nereye gitti? Evine gitti komutanım dedi bir asker. Hastadır, titremeye tutuldu. Bana sormadan gitti ha? Çakala bak, biz hasta değiliz sanki. Kömdeki eşyaları çuvallara doldurdular. Ali Haydar'ı nasıl götürecekleri üzerinde düşündüler. Keçi ağılında uzun bir sırık vardı. Onbaşı sırığı çekip içeriden çıkardı. Ali Haydar'ı tırmanma kendiriyle sarığa sıkıca bağladı. Sırığın başını kaldırdı. Sürükleyerek kömden aşağı indirdi. Ali Haydar'ın başı göğsüne sarktı. Kol düzeninde Mirik'e doğru yürüyüşe geçtiler. En arkadaydı sırık. Derin bir arkla karı yararak ilerliyordu. Yorulan başkasına devrediyordu. Yol inişli olduğu için pek yorucu değildi. Mirik'e kadar ayağı kayanlar birkaç kere düşürdüler. Ceset karabelendi. Açık kalan ağzı karla doldu. Aklı karalı bir çuvalı andırıyordu. Kol, Mirik köyüne girdiğinde tüm köylüler evlerinin önüne çıkmıştı. Kadınlar sezdirmeden ağlıyordu. Gözyaşlarını içlerine akıtarak gizli ve içli. Altın bilek kısa bir mola verdirdi. Birkaç kişiyle konuştuktan sonra Kutu Deresi'ne hareket etti.